Ayrım 23.
Ata telaşa düşmedi. Yumuşak bir sesle konuşmasına devam etti. Evet, hata etmişim. Halbuki ben sana yardım niyetiyle gelmiştim. İsteklerine engel olacak değildim. Ayşen'im diyecektim. Madem ki gönlün bu adamda karar kıldı, ötekini bırakıp gideceksin, neden dayını açmadın? Benden iyi sırdaş mı bulursun? Seni benden çok seven kimse olduğunu tahmin ediyor musun? Sarı kız hem ağlıyor hem de dayıcığım, dayıcığım diye kesik kesik söyleniyordu. Az sonra hıçkırıklarının seyrekleştiğini anlayan Ata Efendi emretti. Çek ellerini yüzünden, bana bak, tatlı tatlı, güzel güzel dayına bak. Ayşen denileni yaptı. Yıkanmış gözleriyle Ata'nın yüzüne bakıyor, dayanılmaz bir tatlılıkla hem üzgün hem mutlu gülümsüyor. Canım kızım, yavrum. Sevgi gösterisi faslı epeyce sürdü. Ata Ayşen'i karşısına alıp konuşmayı yeter bulmuyordu. Dizlerine oturtmak, şapkasından taşan altın saçlarını okşaya okşaya, küçük bir kız imişçesine ona bir masal anlatmak, söyleyeceklerini masal şekline sokmak isteği duyuyordu. Ey dedi, gidiyorsun ha? Bari işi sağlama bağladın mı? Bilirsin ya, onlara pek güvenilmez. Nikahı Roma'da yapacağız, bizim elçilikte. Uçakla mı yolculuk? Evet, otomobil arkadan vapurla İtalya'ya gelecek. Garanti, hani Faruk Bey'den apartmanın yarısını koparmıştın? Sait daha iyisini yapıyor. Kahire'deki büyük bir hanı bana verecek. Öyle Jack'le Jack'la iş olmaz. Sonra avucunu yalarsın. Geçen gün 50 bin liralık bir borç senedi imzaladı şahitler huzurunda. 50 bin liranın adı mı okunur? Yaz babana gönderiversin. Bu Mısır lirası bizimkinden çok fazla tutarmış. Orası öyle. Ata her şeyden öncelikle evliliğin maddi kısımları üzerinde durmuştu. Halbuki konuşacak önemli noktalar pek çoktu. Mesela rüştüye, sedefincilere karşı kendi durumu ne olacaktı? İpi kesmek zorunlu idi. Çünkü ata vurdum duymazlıktan gelse bile artık Talip Bey onu müessesede kullanmayacaktı. İçini çekerek, ''Biz ne olacağız, sensiz ne yapacağız?'' demekten kendini alamadı. Ayşen cevap verdi. Hepsini düşündüm dayı. Size her ay 100 Mısır lirası göndereceğim. Ne ötekilere ne de Atıf enişteye yük olacaksınız. Elbet giderken de bankadaki paradan gereği kadarını bırakacağım. Hiç üzülmeyin. Gönlünüzü açık tutun. Zaten seni Mısır'a da davet edeceğim. Sarı kızını görmeye gelirsin değil mi? Şimdi gözleri dolan Ata Efendi'dir. Hatta yaşlar fazla kabarmış olacak ki Ayşen elinden bırakmaya vakit bulamadığı ıslak mendilini dayısının gözleri üzerinde hafifçe gezdirdi. İkisinin yaşları işlemeli ve kokulu ufacık mendilde birleşti. Tam ah çekecek, inleyecek sıra idi. Ata zorlukla kendine hakim olabildi. Tekrar edip duruyordu. Ayrılıyoruz demek, gidiyorsun sonunda. Benim de yüreğim parçalanıyor ama gene de gideceksin elbette. Dayın seni çok arayacak, pek çok, hiç unutmayacak. Artık buraların semtine uğramayacağım, seninle gezip dolaştığım yerlere ayağımı basmayacağım, evi de satacağım, köye çekileceğim. Dayıcığım, karşılıklı sessizce ağlaşıyorlar. Bereket, salonda kimsecikler yok. Manzarayı bozuyor diye minaresi bir kılıçla ver aşağı edilmiş olan mescidin damında bir leylek, batmaya yüz tutmuş güneşin binalar arasından sızan tozlu ışığına karşı gagasını açmış esniyor. Bir garson içeriye girdi, elektriği yaktı. Sanki bu bir parola, bir işaretti. Ayağa kalktılar. Ayşen dedi ki, ''Daha vaktimiz çok, konuşuruz. Gelecek pazartesiye hareket edeceğiz. Ayın 20'sinde. Bugün kaçı?'' ''Onu. Şimdi nereye gideceksin?'' ''Unuttun mu dayı? Sait'le Rüştü bu akşam bizde yemek yiyecekler. Evdeki hazırlığı görme. Teyzem sabahtan beri mutfakta. Dışarıdan aldıklarımız ayrı.'' Ata Efendi, ''Peki ama bu iki delikanlıyı nasıl idare edeceksin?'' diye sormak istedi. Pişmiş aşağı gene soğuk su katmamak için sustu. Birlikte yürüyerek apartmana dönüyorlar. Acaba kaç kere daha böyle yan yana Ayşen'le yürümek nasip olacaktı? Yolda bazen geri kalıyor, kızın gri tayyör içindeki levent endamına bir göz atıyor, adımlarını sıklaştırıp tekrar yetişiyordu. 10 gün daha, o kadar, hatta 10 bile değil, 9. Arkasından birkaç kartpostal, belki de 4-5 satırlık mektuplar. Sonra yeni hayatının süsten, eğlenceden göz açtırmayan uğraşları arasında unutulacağız. Ayda bir defa mesela esrar kaçakçısı Mümin Bey'in yazıhanesine uğrayacağım. Bu şaşmaz çünkü ya bankaya yahut bir müesseseye emri verilmiştir, aksamadan gelir. Sevgiyle geçim meselesinin karıştığı düşüncelerle yürüyor. Ayşe'nin İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, daha kim bilir hangi memleketlerde, sonunda Mısır'da süreceği parlak ve görkemli yaşantısının rüyasına dalmış olacak ki söz etmiyor. Tam kapıya yaklaşmışlardı, dedi ki, ''Aman teyzeme sezdirmemeye çalışalım dayıcığım, düşünceli durma, üzgün görünüyorsun, zeki kadındır, şüphecidir, biliyor musun seni herkesten fazla arayacağım, sonra güzel Çetin'i, ona iyi bakınız, istediklerini yapın, liseyi bitirince Avrupa'da öğrenimini ben üzerime alırım, İsviçre'ye yollarız.'' Çocukcağız çok üzülecek. Biliyorum. Tabii bilecekti. Çünkü Çetin Ayşen ablasına hayrandı. Eve gelmesi gecikince caddeyi kollar, balkona çıkıp beklerdi. İçeri girince gözleri sevinçten parlar, onun dünyası da yeniden aydınlanırdı. Kaç kere ablam filmlerdeki yıldızlardan daha güzel demişti. Arkadaşlarının da beğendiklerini söylerdi. Hatta bir kez aleyhinde laf mı etmişti ne? Bunlardan birini dövmüştü. Dövüşmüşlerdi. Belki de aşıktı. Hani o yaşa özgü aşklar vardır. Sonradan başa geleceklere bir hazırlık gibidir. Bilgi yoktur da sadece belirsiz duygularla yanıp tutuşulur. Bir nevi antrenman veya staj. Çetin o devreyi geçiriyordur. Ne tatlı bir öğrenim evresi. Aşk laboratuvarına girdi ama henüz fenli aletlere, damıtım şişeleriyle ateşe dayanır, hoş şekilli inbiklere, renk renk alev alev yanan cezalara elini sürecek cesaretten yoksun. Asansörde Ayşen'e sordu. Babana haber vermeyecek misin? Görmeden mi gideceksin? Öyle şey mi olur? Biz İtalya'da evlenip hemen Mısır'a döneceğiz. Babam zaten şimdi Beyrut'ta. Hepsinden haberi var. Doğru Kahire'ye gelecek. Bir hafta kalacak. Biz asıl büyük geziye sonra çıkacağız dayıcığım. Fazla konuşmadılar. Kapıdan girmişlerdi. Ata düşünceli halini gizlemek için bir gülümseme takınmaya çalıştı. Fakat bunun alçıdan dökülmüş bir kalıp gibi ağırlığını, donukluğunu hissediyordu. Çıkarıp atsa rahatlık duyacaktı. Tıpkı eskiden Wilhelm biçimi bıyıklarını tutturmak için taktığı kulaktan geçme krem renkli saydam kumaştan yapılmış cendere gibi yüze gergin, zoraki bir sırıtış veren gülümsemelerdendi bu. Odadan odaya gidip gelen Ayşen bir aralık koridorda karşılaştıkları zaman dayısına demişti ki, ''Herkes yattıktan sonra meseleyi gene konuşuruz. Daha söyleyeceklerim var.'' Ata o akşam kendisi kadar Rüştü'ye de acıdı. Delikanlı artık sarı kızı elde ettiğinden emin, pek neşeliydi. Neşesini arttıran da Reveyha Paşa'nın hafta sonunda gideceğini öğrenmesi. Rakiplerin en güçlüsünden kurtuluyordu aklınca. Mısırlı işi sezdirmemek için kıza karşı sadece terbiyeli görünüyor. Benim durumum adeta çirkin. Ayşen'e körü körüne alet oluyorum. Oynadığı komedide üzerime kötü bir rol aldım, diye düşünen ata huzursuzluk, hatta Rüştü'ye karşı vicdan azabı duyuyor. Sakın çocukcağız sarı kızın kaçtığını duyunca üzüntüsünden canına kıymasın. Yalnız üzüntüden mi? İstanbul'un, arkadaşlarının, anasıyla babasının yüzüne nasıl çıkacak? Şehirde bir de dedikodudur başlayacak. Talimhane, sıra selviler, Ayas Paşa, Nişantaşı çevresi haftalarca bu olayın açıklamalarıyla çalkalanacak. Gördünüz mü Hacı Ağa'nın düzenbaz kızını? Sedefinci'den daha zenginli bulunca delikanlıyı bırakıp gidiverdi. Kibirinden yanına yanaşılmazdı. O ne azametti köylü güzelinde. Ne olacak babasının kızı? Özünü meydana vurdu. Fakat ata gene biliyor ki öyle söyleyenlerin içi kıskançlıkla doludur. Ayşe'nin talihini, gelecekteki hayatını düşünerek kıskançlıklarından gözlerine uyku girmeyecektir. Pavyonla öbür gazinoların devamlısı modern kızları bir şaşkınlıktır, alacaktır. Rüştü ile evleneceğini çekememişlerdi. Şimdi Mısırlı milyonerin karısı olduğunu işitince akılları başlarından gidecek. Ara sıra söze karışmış görünerek yemekte kafası hep bu tahliller ve tahminlerle işledi. Ayrıca maddi ve önemsiz şeylerle de meşgul olmuştu. Mesela yeni elbiselerinin yıllarca kendisine yetişeceğini, uzun süre elbise ve çamaşır ihtiyacı çekmeyeceğini de düşünmüştü. Frak ve smokin takımı bir daha işine yaramayacaktı. Balolara mı çağrılacak? Satacaktı. Yok dedi. Saklamalıyım. Belki Mısır'a davet ederler. Orada lazım olur. İsmail Bey'in sözünü dinlemediğine, Gedikpaşa'daki evine iyi bir tamir koydurmadığına canı sıkıldı. Ona şimdi mutfaktaki bölme hamam, çinisiz hela, daracık pencereler, adi mobilyalar, hepsi ne varsa pek kötü gelecekti. Hele Çetin ne kadar üzülecekti. Bereket damat Atıf'tan kurtulmuşlardı. Herif evin bayağılığını arttırıyordu. Günname de durmaz. Taksim'i bırakır da oraya gider mi hiç? Aklınca oda hizmetçisi olarak Sedef'in apartmanına yerini değiştirecekti. Hoş, ona kapı mı yok? Böyle bir eğitim gördükten sonra hele alafranga hizmete alışıp aperatif tepsisini, çay arabasını getirmeyi öğrendiği anlaşılınca Amerikalılar tutarlar, bir misli maaş da verirler. Bakın da şuna, tabak gezdirmesine ne güzel beceriyor. Önce kimden başlanacağını söylemeden anlıyor. Sıra erkeklere gelince göğsünü de tabakla beraber uzatıp ikram eder gibi bir tavır da alıyor haspa. Delikanlılardan hangisinin daha yakışıklı ve sevimli olduğunu karşılaştıran Ata Efendi gene Rüştü'yü beğendi. Ayşen, Türkçesi yok denilecek kadar az bir erkekle yaşayacaktı. Arapçalı, İngilizceli karmakarışık bir sevişme dili konuşacaklardı. Halbuki küçük Sedef İnce ile bu dil, sevgilim ve canım gibi sözlerle kesinlikle daha tatlı olurdu. Ata o sahneleri de gözden geçirdi. Ayşen'i Türk delikanlısının kucağında görmeyi tercih etti. Paşa karın yapmaya uygun bir yapılıştaydı. Sarı kızın endamını yarın göbekli bir adamı karikatüre benzemiş şekilde yaraştıramıyordu. Demek şu herif Ayşen'i benden, bizlerden koparıp götürecek ve onu soyup seyretmek, keyfince öpüp koklamak ve sarıp sarmalamak hakkını kendinde bulacak. Bu kadar güzel, gül koncası gibi ibrişim kızı. Feride'yi evlendirdiği zaman da üzülmüştü ama böylesine değil. Ayşen'i iki türlü seviyordu. Hem kızı imiş gibi hem de bazen alıcı gözlerle. Kıskançlığının özünü yalnız baba sevgisi teşkil etmiyor. İşe gizli ve tamamıyla belirmemiş bir aşıktaşlık azabı da karışıyor. Faruk Senayi'yi geçkin ve Frank benzeri, Doktor Kaynarsu'yu çirkin ve ukala, Reveyha Paşa'yı Türkçe bilmez ve göbeklenmeye meyilli, Mr. Thomas'ı Hristiyan ve yabancı diye kıza yakıştıramamıştı, yakıştıramıyor. Rüştü'ye itirazı yok. Hatta onları sevişir görmekten kıskançlık duymayacak. Belki hoşlanacak. Acayip bir zevkine de varacak bunun. İkisi de benden haz ediyor. Çevrelerinden büsbütün atmazlar. Ara sıra gelirler. Haydi dayı, şöyle bir gezinti yapalım derler. Otomobillerine aldıkları gibi Boğaz'a, Florya'ya, Şile'ye götürürler. Yavruları olur, kundağını kucağıma verirler. Yavru büyüyünce başlar beni de dayı diye çağırmaya. Halbuki Mısırlı'dan olacak çocuk bir gün karşısına da çıksa birdenbire yadırgarlar. Ayşen Rüştü ile evlenmeliydi. Sofraya alev alev yanan bir dondurma getirmişlerdi. Yanışını bir süre önemli seyrettiler. Sonra tabaklara sarı kız dağıttı. Sanki yanan dondurma acayip bir şey değilmiş gibi kimse hayret eseri göstermedi. Önceden haberdar edilen Ata ile Üftade'de alışkın bir tavır takındılar. Bir daha zor görürüz böyle şeyleri. Canımız dondurma isterse Çemberlitaş'taki muhallebiciye uğrarız. Çıplak mermer masanın üstüne dipsiz cam kadehlerle sanki alt tarafından bir patlama olmuş da içindekiler yerlerinden oynayıp dışarı fışkırırcasına kabarmış, 4-5 kaşıklık bir şey getirirler. Yalayıp iştahımızı alamamış halde çıkar gideriz. Ata Efendi neler öğrendi? Yemek masası başında kahve faslını, yemekten sonra salona geçip içlerine yüksük kadar konan kaçak martel konyaklarını, balon biçimi kocaman billur kadehlerde avuçlar arasında ısıta ısıta yudum yudum içmeyi, kadınların bir süre uzaklaşıp erkeklerin baş başa oturarak Havana sigaraları tüttürmelerini, öğrendiklerinden hiçbiri artık işe yaramayacak. Bir rüya görüyorum diye söylendi. Yarın öbür gün uyanacağım. Bir de bakacağım ki Gedikpaşa yokuşundaki evimde yatağımdayım. Saat tam 7:30'da kapının önünden geçen topal simitçinin kötü sesini işiteceğim. Taze simitler, gevrek simitler, sıcak sıcak. Unutmadı gitti o sesi. Asıl taze gevrek sıcak simit şu sarı kız. Eski İstanbul'un gece simitlerini hatırlatıyor. Altın sarısı. Susam kokuyor. Dokunsan kırılacak. Fellah onu çatır çatır yiyecek. İki delikanlının atlar ve otomobiller hakkında konuştuklarını bazı İngilizce kelimelerden anlıyor. Sonunda sohbet ve selamlık faslı sona erdi. Bezeye başladılar. Üftade herhalde kalan yemekleri yarına saklamak üzere biçime sokup buzdolabına yerleştirmekten kendini alamadı, mutfakta uğraşıyor. Saat 11'de misafirler izin istediler. Bu gece aile hayatı geçirilmişti. Kimse bir yere gitmek teklifinde bulunmadı. İki rakip kol kola çıktılar. Yarın telefonlaşılacak bir gezinti düzenlenecekti. Ayşen delikanlıların otomobile binişlerine balkondan baktı, el salladı. İçeri girince dayı ile yeğenin gözleri karşılaşmıştı. Atanınkiler kızın duygusuzluğuna öfkeli, yazık Rüştü'ye, ne acımasız, vicdansız, para canlısı bir yaratıksın, diyorlar. Ayşen bakıştaki anlamı kavramıştı. Önce inat etti, sonra mahzunlaştı. Ata istiyor ki birdenbire kucağına atılsın ve ''Yapamayacağım dayı, Rüştü'yü bırakamayacağım, senden de ayrılamayacağım, bu hayat böyle gitsin.'' desin, tekrar ağlasınlar. Üftade koşup gelsin, fakat onları yaşlı gözlerle birdenbire gülümser bulsun, şaşsın. Hayır, Ayşen bir şey söylemedi. Odadan usulca çıktı. Ümit yok. Doktor Sait Raşit haklı. Bu kız gösteriş hastası. Kendinden başka kimseye karşı yakınlık duymuyor. Ağlamaları da çabuk geçer, iz bırakmaz. Kötü ruhu hemen üstün çıkar. Ata Efendi'yi öyle bir hiddet kapladı ki arkasından yüksek sesle söylendi. Dalken devrilesin de dünya şerrinden kurtula. O gece daha fena bir şey oldu. Ayşen dayısıyla konuşma sözünü tutmadı. Odasına hışımla girdi, anahtarı Atay'a işittirircesine iki defa çevirdi, az sonra elektriği söndürmüştü. Dayı mırıldandı. Seni gidi kötek yoksulu seni. Benden başka herkes iyi anlamış Sarıçıyan'ı. Soysuzun biriymiş. Mısırlı da anlar yakında Hanya'yı Konya'yı. Paşa'yı da satar Şirret. Bu Şirret'e bir oyun edeyim de görsün. Şarapların Konya'nın etkisiyle önce sızarcasına bir uykuya daldı. Ama bir saat sonra gözlerini açtı. Açar açmaz Ayşe'nin gideceği aklına geldiği için tekrar uyumakta güçlük çekeceğini düşünerek yatağından kalktı. Kalkmasa çarpıntı çekeceğini biliyordu. Fazla yer ve içer, ayrıca bir derdi de olursa kalbi böyle olurdu. Güm güm atıyor, biraz da sekiyordu. Eliyle nabzını tuttu. Dörtte bir hafif duraklama yapıyor. Görmediklerimi gösterdi. Bambaşka bir hayat sürdürdü ama kız beni çürüttü de. Gidişi sanırım hayırlı olacak. 5 hafta, 5 ay eksikliğini duyarım, unuturum. Bir zaman konaktan ayrılırken gelin hanımı bir daha göremeyeceğime ve konak hayatının görkeminden yoksun kalacağımı da üzülmüştüm. Onun yokluğuna da, bekar odasına da pek çabuk alıştım. Diye avunmaya çalıştı. Öfkesi yatışmıştı. Ayşe'nin deminki halini doğal bulmalıydı. İnsan o kadar büyük bir karar alır da sinirlenmez mi? Başkası olsa yapmadığını bırakmazdı. Gene de sağlam kız doğrusu. Ata Efendi'yi küçük bir ümit böyle hoşgörülü düşünmeye sevk ediyor. Belki Ayşen de uyanmıştır yahut henüz uyanmamıştır. Lambanın yandığını görür, gelir konuşurlar. Ev ve yemek işlerinden yorgun düşen Üftade ile Günname herhalde en tatlı uykularındadır. Kalbinden korktuğu için sigara içmekten vazgeçti. Midesi de yanıyordu. Bir papatya kaynatsa ikisine de iyi gelir. Mutfağa gitmek üzere ses etmeden, elektrikleri yakmadan koridordan geçiyor. Bütün odalar karanlık. Papatyasını aynı sessizlik içinde çıt çıkarmadan haşladı, fincana koydu, düşünüyor. Ama beklediği olmuyor. Ayşen görünmüyor. Demek ki olayı önemsemeden en rahat gecesiymişçesine duygusuz, heyecansız uyumaktadır. Her olan karşısında fikirlerinin çarçabuk değişmesine kendisi de öfkelendi. Çünkü kıza karşı yeniden atıp tutmaya hazırlandığını hissetmişti. Ayıp diye söylendi. Çetinden beklenenleri ben yapıyorum. Çocuktan beter oldum. Elindeki fincanı düşürmemeye, dökmemeye çalışarak kapıyı öbür eliyle açtı, içeriye girdi, masasının başına oturdu. Papatyasını yudum yudum içiyor, odanın sadece yatak ucu lambasından alt kısma yayılmış yeşil ışığında, kafasından geçenleri fark etmeden sakin sakin düşünüyor, son yudumları bitirdi. Fincanı yerine koydu, alıştığı üzere bir elhamdülillah çekti. Buna odanın içinde Ayşe'nin tatlı sesi cevap verdi. Afiyet olsun dayıcığım. 7. Dur anlatayım dayı, bu gece Rüştü'ye içim yandı. Senin de üzüldüğünü gördüm, pek fena oldum. Yüzüne bakamayacağımı anladığım için odama kapandım. Nedir başıma gelenler? Güzelce, paralı, öğrenimleri yerinde birçok genç kız tanıyorum. Hiçbirinin karşısına benimkiler gibi kısmet çıkmıyor. Çırpınıyorlar, yapmadıklarını bırakmıyorlar. Olmuyor bir türlü. İşte Deniz, hatta Berin. Sonra plajlarda gördüğün ötekiler. Sevimler, Aynurlar, Gülverenler. Evlenen yok değil ama Rüştü, Sait, Faruk, Reşit gibi koca bulamıyorlar. Ben ne telaş ediyorum, ne peşinde koşuyorum. Arkası kesilmiyor. Biri öbüründen üstün. Said'i hangi kız elinden kaçırmaya razı olur? Ata Efendi olur anlamında başını salladı. Demek razı olan vardır. Evet, evlilikte yalnız servete hesaba katmayan, biraz gönül tarafından hareket eden bunu yapabilir. Ama babamın durumunu iyi göremiyorum. Sen de biliyorsun. Düştü neye yetmez? Böyle bir devlet değme kulun başına konmaz. Hem senin biraz da gönlün var onda. Gönlünün sesini dinle. Yok, anlamaya başlamayalım. Meseleyi halledelim. Çünkü öğrendim artık. Gözyaşları hiçbir işe yaramıyor kızım. Ağlıyorsun, sonra gene bildiğini okuyorsun. Ayşen yaşlarını gözlerine içirdi, dayısına sokuldu, önüne bakarak dertli dertli düşünüyor. Gene de eğer Rüştü'yü sevmiyor da ona sadece acıyorsan, Mısırlı'nın yemekle tükenmez servetinden kendini yoksun etmen doğru olmaz. Bilmem ki, seviyor muyum acaba? Dayı isyana hazırlandı, olay çıkmasın diye sesinin tonunu ve sözünün ağırlığını güçlükle indirdi. Bu nasıl laf yavrum? Senin sevmek hakkında bir fikrin, bir sezişin yok mu? Yatağına girdiğin zaman neler düşünüyorsun? Model, terzi, kumaş, krem, vitrinde gördüklerini mi yalnız? Bir erkeğin hayali seni oyalamıyor, heyecanlandırmıyor mu? Yüreğinde pek tatlı, tadına doyulmaz bir ezginlik duymuyor musun? Yanımda olsa, kendimi kollarının arasında bulsam gibi bir isteğe kapılmıyor musun? Ayşen güç anlar bakışlarla Ata Efendi'yi sanki hayretle dinliyor. Sana aşk nedir, nasıl şeydir, hocalığını ben mi edeceğim? Niçin yüzüme öyle anlamadığın bir dilde konuşuyormuşum gibi bakıyorsun? Rica ederim rol yapma. Ne rolü dayı? Düşünüyorum işte. Düşünüşün de rol. Rumeli Hisarı'nı dönerken delikanlıya sarılan ve yan salonda yerlerde sürüklenen sen değil miydin? Madem ki sarıldın, kendine çekerek öptün, bunları yaptın, demek bir şey duydun, duyuyorsun. Aşk mıdır o? Ata durdu, kısaklıydı. Aşk buna denilemezdi. Bu şöylece bir an için sürünüp geçen cinsel bir istekten ibaretti. Ayşen asıl büyük aşkı duymak istiyordu. Rüştü onu verememişti. Verecek biri çıksa sarı kız her şeyi feda ederdi. İtirafa mecbur oldu. Hayır kızım, haklısın, o değildir. Ben de pek bilmiyorum, başımdan geçmedi. Bilemiyordu tabii. Ferhat ile Şirin gibi masallardan, Fuzuli divanındaki Leyla ile Mecnun'dan, Manakyan kumpanyasının oynadığı, Ladamo Camellia'dan aldığı fikirlerle aşk tanınmış olamazdı. Şu sırada İstanbul'u uğratıran Kuruçeşme cinayeti de yayınlanan mektuplara göre daha çok, bayağı anlamıyla sevişme olayını aşmadığı meydandaydı. O kadarını Ata Efendi de duymuştu.